İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğini bilimsel olarak ispatlarla, kanıtlarla anlatacağız inşallah. İman hakikatleriyle başlayabiliriz inşallah Erdem
Evet
Hocam.
hocam, başlayalım inşallah. Derimizi detaylı olarak inceleyelim ve sinir sistemimizi. Çünkü derinin tam olması gerektiği gibi insanın faydasına verilmiş bir sistem görüyoruz yine deriye baktığımızda. Tam ihtiyaç duyulduğu gibi bir deriyle karşı karşıyayız. Mesela
Baş.
esnekliği olsun, inceliği olsun. Çünkü daha kalın olsaydı, daha sert bir tabak olsaydı insanın hareket etmesini zorlaştırırdı.
Evet, ama hem de yırtılmıyor mesela deri.
Evet.
Dediğimiz gibi dışarıdan bir darbe gelmedikçe istediğimiz kadar hareket yaparım, deri yırtamıyoruz.
Evet,
Aynı şekilde
yırtamıyoruz.
aslında çok kalın bir şey yok ortada. Bir toplu iğnenin ucuyla bile soktuğumuz zaman deriyi aşabiliyoruz. O kadar
Evet.
ince yapılara sahip deri ama.
Evet, o ince ve zarif yapısının da hareket etmesi için insanın gerekli.
Evet.
Çünkü daha kalın olduğunda da insan harekette çok güçlük çekerdi. Şimdi başka özelliklerini de inceleyelim. Mesela kendisini tamir etme özelliği var. Bu da çok
Maşallah.
mucizevi bir özelliği derinin. Maşallah. Şimdi bakın, yapısını gösterelim seyircilerimize. Epidermis dediğimiz yüzey tabakası var derinin. İki bölüme ayrılıyor. Alt kısmında dermis tabakası var. Şimdi derimizin en üstünde bulunan hücreler ölü hücreler. Ölü hücreler, çünkü bu hücreler eğer canlı hücreler olsaydı derimiz bu sağlamlıkta olmazdı. Burada şöyle anlatalım. Bakın, bu tabakada derinin alt tabakalarında, şu tabakalarda hücrelerden aşağıdan yukarıya doğru bir kayma söz konusu. Sürekli hücreler bölünerek yukarı doğru kayıyorlar, epidermise doğru. Ve en uç kısımdaki hücreler ölü hücreler olmuş oluyor. Yani artık o hücreler ölüyorlar ve keratin proteiniyle içleri doluyor. İçlerindeki o hücrenin yapısını biliyoruz. Sitoplazma, çekirdek vesaire organellerden oluşan yapısı var. Yukarı kısma taşınan hücreler, bölünerek itilen hücreler keratin proteiniyle kaplanıyor. Keratin de çok sert bir madde hocam.
Evet.
Yani derinin bu sağlamlığında olabilmesi için keratin proteiniyle olması gerekiyor gerçekten. Eğer orada canlı hücreler yaşamaya devam etseydi ve o yumuşak yapılarıyla deri üstünde de bulunsaydı hücreler, biz çok çabuk yara alırdık. Dediğin gibi belki hareket esnasında bile derimiz yırtılır, açılırdı.
Biz sürekli bu deriler atıyor birbirini. Yani bu bizim mesela ölü deriler yer değiştiriyor. Başka yeni ölü deriler geliyor. Ve sürekli böyle bir değişim içinde. Derimiz sürekli cildimizdeki bütün deriler aynı şekilde kendini yeniliyor. Daha doğrusu yeni bir ölü hücreyle geliyor. Bu da cildin yenilenmesini sağlıyor. Mesela işte ciltte olan yağlanma ya da herhangi ufak tefek sivilcelenmeler dahi bu yeni hücreler vesilesiyle deriden atılıp temizlenmiş haline geliyor. Yani yeniden her geçen gün baktığımızda bir derilerin hücrelerinin öldüğünü, bir başkasının da ölenlerin yerine geçtiğini görüyoruz. Bu da sürekli bizde değişimin olduğunu gösteriyor. Yani cildimizin sürekli kendini yenilediğini gösteriyor. Tıpkı vücudumuzdaki bazı sistemler gibi nasıl karaciğerimiz 6 ayda bir kendini yeniliyorsa aynı şekilde deri hücreleri de sürekli kendini yenileyerek cildimize mesela yeni hücreler gelerek önceki olan çok daha ölü hücrelerin gidip onun yerine biraz daha iyi hücrelerin gelmesiyle deri değişikliğine yol açıyor. Zaten bu şekilde işte mesela yara kabuklanmaları olduğu zaman bu eğer böyle olmuş olmasa yani yeni hücreler gelmiş olmasa yaramızdaki kabuk sürekli kalacaktı vücudumuzda. Sürekli o şekilde kalacaktı ama deriler oradaki derilerde yenilenme olduğu için o ölü hücre tamamen gidiyor zaten. Ondan sonra yeni bir başka hücre geliyor. Bu da Allah'ın muazzam yaratmasını gösteriyor bize. Yani hep bizim sistemlerimize baktığımız zaman muhteşem şekilde ve kusursuz bir şekilde Allah'ın kuşatması altındayız ve sürekli bir Allah'ın kontrolüyle yenilenme ve sürekli bir güzellik kazanma yolundayız Allah'ın vesilesiyle.
Mesela
Evet,
bu
evet.
yaşlanmada o derideki aslında hücrelerin bir kısımları yenilenmediği için insan yaşlanmaya başlıyor. Yaşlanmanın esas sebebi de o. Hücre yenilenmiyor artık eskisi kadar. O yüzden
Evet.
çökmelere başlıyor yavaş yavaş. Yaş
Evet.
gittikçe.
Hakikaten yaşlı çok enteresan konu. DNA'sı değişmiyor canlının ama protein sentezlemesini durduruyor.
Tabii
Hücrelerin
hücrelerin var.
tekrar rejenerasyon olması, tekrar yeni hücrelerin sentezlenme hızı azalıyor.
Evet. Ama aynı bilgi aynı yer, proje aynı. Ne der ya? Yani evet. Aracın beyni aynı araç ama daha yavaş gidiyor.
Bir de burada ne zaman yani geçeceğini nereden biliyor bu hücreler? Evet. Yani belli bir kısma kadar gençleşiyorsun. İşte çocukluk çağların oluyor, gençlik çağların oluyor. Sonra bir kısımdan sonra bu kesiliyor. Bu hücreler bu sefer çoğalmamaya başlıyor. Yaşlılığa doğru artık bir geçiş başlıyor. Orta yaş, yaşlılık diye bunu, geçiş oluyor.
Bunu biz fark etmiyoruz. Yani bu çok yavaş yavaş gerçekleşiyor. Yani her geçen gün aslında yaşa oranla bir yaşlanma söz konusu zaten. Her geçen gün bizim için hücrelerin biraz daha ilk günkünden biraz daha ağır çalıştığı, biraz daha yaşlılığa doğru geçtiğini görüyoruz. Bunun ama biz farkında olmuyoruz. Mesela birisi o ergenlik döneminde çok oluyor. Uzun bir sene görmesin, mesela bir iki yıl görmesin seni uzun bir zaman sürecinde. Gördüğü zaman ya ne kadar diyor mesela olgunlaşmışsın. Ya da işte 3-5 sene görmeyen bir insan gördüğü zaman diyor ki hani yaşlanmanın olduğunu söylüyor. Mesela gerçekleştiğini, değişikliğin olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın adetullah gereği yavaş yavaş. Yani insanlar birden yaşlanma yok. Gerçi onda geçenlerde öyle bir haberlere çıktı. Kadının biri 3 ay mı 6 ay sürecinde tam 50 yaş birden yaşlanıyor. Deri, bu derideki hastalıktan kaynaklanan nedenden dolayı. Mesela dünyadaki ilk bu olay diye görülüyor. Ya kadın 50 yaş birden 3 ile 6 ay arasında 50 yaş birden atıyor. Yani 20 yaşındayken 70-80 yaşında gibi gözüküyor. Oysa 25 yaşında. 3 ay önceki fotoğrafları var. Taptaze bir cildi var. Çok düzgün bir cildi var. Aradan 3 ay geçiyor. Cildi tamamen değişmiş ve 70-80 yaşında bir kadın gibi gösteriyor. O da işte o hücrelerin yapısından ve o hücrelerin birden daha doğrusu ondaki farklı DNA'dan dolayı Allah bize onu da gösteriyor işte. Onları da bize Allah bu şekilde göstererek bize her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü tek düzen şeklinde olmadığını, hani Allah'ın dilediği şekilde dilediğini yapabileceğini gösteriyor bize. Yani Allah'ın istediği sınırlar içinde, istediği şekilde değiştirebileceğini bize bir kez daha bu olayda göstermiş oluyor. Bilim adamları da hala tam olarak çözümleyemediler mesela neden olduğuna dair. Tam olarak bilimsel bir açıklama yapamıyorlar. Hani bir insan neden 3 ile 6 ay arasında 50 yaş birden artar diye çözümünü hala şey yapamadılar, nedenini bulamadılar.
Evet, burada çok mükemmel bir düzen var hakikaten. Yani genin tamamını Allah çok düzenli yaratıyor. Bir kısmında bile çok küçük bir bozukluk olsa bile hemen çok ciddi bir hastalık vuku buluyor. O zaman anlıyoruz, ha diyoruz, demek ki mükemmellik, daha doğrusu hassasiyet de diyelim buna, o kadar yani kritik bir boyutta ki çok küçük bir değişiklik çok büyük bir hasara yol açabiliyor. Allah şükürler olsun ki bize Allah sağlıklı bir şekilde yaşatıyor diyebiliriz.
Tabii.
Bir de ölü hücrelerin sürekli dış deri, epidermisi beslediğini, yani bir çimentonun arasına çakıldığı kaya parçaları da olur ya, hani arasına katarlar böyle daha sağlam olsun diye. Oradaki keratinle birlikte protein, keratin sağlam ve sert bir protein. Sağlamlık katıyor yani. Direnç veriyor. Onun arasına bak, ölü hücreler de katılıyor. Burada biz Allah'ın baştan sona kadar, mesela bir hücrenin doğumundan, hücre çünkü sentezleniyor vücudun içerisinde, doğuyor. Bak ölümü de programla. Allah onun ölümünü de program dahiline alıp DNA'da sarfiyat şey olmayacak, boş olmayacak şekilde öldüğü zaman bile işe yarayacak bir düzen Allah kılıyor maşallah. Yani vücudumuzdaki harikalardan bir tanesi de bu. Allah'ın bak baştan sona kadar ölümünün de dahil olmak üzere, öldükten sonraki hatta safalar da bir müddet dahil olmak üzere Allah onun programını da DNA'da vermiş vaziyette. Yani o DNA'nın böyle yavaş yavaş veya kendi kendine oluşabilecek bir yapı olmadığını bize gösteriyor. Çünkü ölmüş bir hücrenin yine kullanılan bir metabolit, yani metabolizmanın bir parçası olarak yine işlevsel halde kullanıldığını görüyoruz. Halbuki ölü yani hücre. Ölünün ne demek ya? Yani cansız bir madde değil mi? Nasıl kullanılacak?
Hareketsiz.
Evet, evrimle çelişen bir konu bu. Cansız, yani canlı olması lazım evrim geçirmesi için ve düzene kavuşması için, onların iddia ettiği dayanaksız hipoteze göre. Halbuki bak ölüyor hücre. Allah vücudun içindeki deride öyle güzel bir sistem kılıyor ki, yaratıyor ki ölü madde bile orada işlevsel bir hale geliyor ve kullanılıyor. Derideki bu bir tane mesela önemli noktalardan bir tanesi maşallah.
Bu da işte bize insanların aslında Allah'ın bunu göstermesindeki en güzel nedenlerden bir tanesi de işte acizliğimizi göstermek için. Yoksa yaşlanma olmayabilirdi mesela insanlarda. Allah öyle bir sistemi yapmayabilirdi. Biz de hiç yaşlanmayabilirdik. Ama işte insanlarda bu şekilde olmuş olsaydı belki de çok fazla kibir, enaniyet olacaktı. Çünkü yaşlılık diye bir şey olmayacaktı. Çoğu insan yaşlandıktan sonra bazı gerçeklerin farkına varıyor. Mesela Allah dileseydi hiç yaşlılık vermezdi. Cennette Allah söylüyor mesela insanlara, baki yani sonsuz olarak gençliği vereceğini söylüyor. Dileseydi aynısını dünyada da yapardı. Fakat insanların acizlerle dolu olduğunu, yani aciz olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir şeyi kendisinin müdahale olmadan. Çünkü bir insan yaşlanırken bunun için karşı koymaya da çalışsa hiçbir şey değiştirmiyor bu. Neticede yaşlanıyor. Biraz 5 sene belki geç yaşlanıyor, belki 10 sene yaşlanıyor ama neticede yaşadığı süre boyunca eğer ömrü yetiyorsa muhakkak yaşlanıyor yani. Yaşlanmadan o şekilde hani belli yaşa gelip de yaşlanmadan ölen kimse yok. O da Allah'ın bizlere göstermiş olduğu acizlik, yani bizlerde bu acizliğin olduğunu, buna benzer birçok acizliğin olduğunu, yani bizim kibir ve enaniyet yapmamamız gerektiğini ve Allah'ın kulu olduğunu bilerek bunu bilerek bu şekilde yaşamamız gerektiğini göstermek için bir nevi de bu yaşlılık şeyini insanların üzerinde mesela Allah vermiş.
İşte bu da dünya hayatının ne kadar geçici ve kısa olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Yaşlanma aslında bizim çok büyük bir acizliğimiz oluyor. Bunun gibi dünya hayatındaki her şeyin geçici olduğunu, sadece cennetteki her şeyin insanlar için var olarak kalacağını Allah gösteriyor aslında bir kısım. Mesela kimi insanlar çok kibirleniyor. İşte ben yaptım, ben ettim diye. Ama Allah bir ayette diyor ki ben dilemeden siz dileyemezsiniz inşallah. Bu şekilde alayım.
Evet. Evet. Şimdi kan sisteminin, damar sisteminin ne kadar kompleks olduğunu önceki programlarımızda inceledik. Çok mucizevi bir kompleksliği var damar sisteminin. Mesela aşı olduğumuzda, iğne olduğumuzda değil mi? Vücudumuzun başka yerinden yapılan bir iğne tüm vücudumuzda, tüm hücrelere, ilgili hücrelere, tüm vücudumuzda dolaşarak ilgili yerlere sevk ediliyor.
Bir de mucizevi damara da yapılmıyor. Yapılan iğne damara yapılmıyor.
Evet.
Kasın içine yapılıyor. Kasın içinden, çünkü damardan direkt net vuruş olsa o farklı zayiatlara neden verebiliyor. Ama mesela yapılan bütün aşılar, iğneler damara yapılmaz. Kasa yapılıp kastan damarlar bunu diğer hücrelere taşıyor. Bu çok mucizevi zaten. Yani yoksa damarın zaten bir yolu var. Fakat burada olay başka bir organdan, yani kas adalesinden alıp o gerektiği ve bütün vücuda dağıtıyor olması zaten. Bu mucizevi, esas mucizevi boyutu da zaten bu inşallah damardaki.
Evet, dediğin gibi hocam o sistem içinde o gerekli. Daha performanslı kullanılması için. Şimdi bu sistem gibi bir sistem daha var. Bir dolaşım, daha doğrusu tüm vücudumuzu saran bir sistem daha var. Bu da sinir sistemi. Sinir sistemi gerçekten tüm vücudumuzu kaplamış durumda. Bakın onlarla ilgili şimdi bilgi vereceğim inşallah. Üç ana bilgi geliyor buradan. Ağrı, basınç, sıcaklık. Bizim sinir sistemimiz vesilesiyle. Şimdi üç değer de bizim için çok gerekli. Yani bunları insanın bir kere hissetmesi hayati öneme sahip. Eğer sinir sistemi bunlardan birisinden mahrum olsaydı insanın yaşamı zaten devam etmezdi. Mesela ortamın sıcaklığını hissetmeniz. Ya da bir ağrıyı düşünelim. Hani ağrı, çünkü dışarıdan da bir etki yok ağrıda. Vücudumuzun bir yeri ağrıyor. Mesela maşallah bu çok büyük bir nimet aslında. Çünkü ağrı olmasa bizim o bölüme yönlenmemiz söz konusu olmaz. Mesela bacağımız ağrımasa onun üstünde durmayız. Orada eğer bir hastalık, çünkü ağrı genelde hastalığın ön başlangıç kısmı oluyor. Başlangıç kısmını oluşturuyor. Oradan hastalık bulunmuş oluyor. Allah acizlikleri yaratıyor dediğiniz gibi hocam. Dünya hayatının çünkü gerçeği olarak, geçiciliğinin anlaşılması için. Ancak bakın böyle de çok büyük bir nimet var. Ağrı.
Tamam.
Ağrı içeriden bir yerimiz ağrıyor. Bacağımız ağrıyor mesela.
Mesela bir ağrı olunca insanın sanki bütün hayatı o ağrı üstüne kurulu gibi oluyor. Çok rahatsız edici bir durum oluyor. Yani hayattan hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Böyle bir an her şey tatsız gelmeye başlıyor. Küçük bir hatadan dolayı.
Evet.
Bir de şöyle bir durum var. Mesela o dediğin gibi Erdem Hocam, sinir hücreleri, sinir oradaki o ağlar olmasa, diyelim çok insan yaşamıştır. Mesela ayağımızda, bacağımızda uyuşma oluyor. Neden kaynaklanıyor bu? Belli yerde oraya artık kan gitmediği için, orada daha doğrusu kan akışı azaldığı için orada vücut sana uyarı veriyor. Yani bacağının uyuşmasıyla sen orada sinir sistemi vesilesiyle uyarı alıp bacağına daha fazla kanın gitmesini sağlıyorsun. Eğer o öyle olmuş olmasa dalıp gidersin mesela. Bacağında hiçbir uyuşukluk olmasa insan bacağı uyuştuğu andan itibaren ne yaparsa yapsın hemen ayağa kalkma ya da o bacağı geçirme için bir çaba sarf ediyor. Çünkü hiçbir hareketini hissedemiyor. Yani ayağını attığın zaman sanki böyle çok katı bir yere atıyormuşsun gibi geliyor. Bacakta mesela olduğu zaman. Eğer bu sistem olmuş olmasa, uyarıcı olmuş olmasa belki de oraya gerekli miktarda kan gitmeyecek ve başka zayiatlara neden olacak. Ama vücudumuz biz haberdar olmadan oradan haberdar olarak bize uyarı gönderiyor. Biz de bunun vesilesiyle daha rahat hareket edebiliyoruz.
Evet, bakın şu an resmimizde daha detaylı görüyoruz. Burada işte duyu siniri derinin tam altından yüzeye doğru bir köprü kuracak şekilde adeta uzandığını görüyoruz. Buradan gelen bilgiler, buradan gelen sıcaklık bilgisi, buradan gelen basınç bilgisi ya da ağrı bilgisi sinir kanalları vesilesiyle beyne ve omuriliğe ulaştırılıyor. Şimdi ama ne kadar hızlı ulaştırılıyor? Saniyede 130 metre hızla gidiyor. Bakın saniyede 130 metre. Ben 1 dediğimde 130 metre ilerlemiş oluyor bu sinir yolundan. Zaten insan vücuduna kıyaslayacak olursak buna da insanın işte çok ihtiyacı var bu anlık bilgiye. Bunun çok hızlı olması çünkü biz değil mi mesela bir tencereye sıcak tencereye dokunduğumuzu düşünelim. Hemen insan anında refleksle çekiyor elini.
O işte refleks dediğimiz o zaten. Evet. Mesela küçük çocuklarda da aynısı olur. Daha çocuğun aklı erişmez mesela ayağının altına böyle dokunduğun an ayağını kendinden çeker mesela. Orada çünkü sinir hücreleri tepki veriyor. Hı-hı. Refleks dediğimiz bizim olay hani biz vücudumuzun kendi kendine yaptığı yani bizim bilincimizde olmadan i̇stemsiz bizim yani. Müdahalemiz olmadan tamamen istemsiz olarak vücudumuzun vermiş olduğu bir tepki. Tıpkı sıcağı elimiz değdiğinde aniden çekmemiz gibi. Eğer oradaki uçlardaki sinir ağları olmasa, duyu sinirleri olmasa mesela biz onu bir saniye diyorsun ya Erdem Hocam, bir saniyede 130 metre diyoruz. O bir saniyede mesela 130 metre değil de 50 metre yapmış olsa çok büyük yanıklara neden olur. Biz mesela sıcağı gördüğümüz an direkt çekiyoruz hızlı bir şekilde. Yani girdiği anda, sıcak değdiği anda hemen refleks olarak çekiyoruz elimizi mesela. Eğer öyle olmuş olmasa, o kadar hızlı iletilmiş olmasa biz elimizi koyacaktık. Yaklaşık 2-3-4-5 saniye sonra acıyı hissedecektik, çekecektik. Bir saniyede bile ne kadar hani baktığımız zaman ağrı ve sızı veriyor. Bir de 5 saniyelik olayı düşünelim ve daha sıcaklıkta olacak şeyleri düşünelim.
Evet, refleks çok mucizevi bir konu çünkü beynin veya idrakın düşünmeden yapılan bir hazır program olmuş oluyor refleks. Reflekste düşünme ve tecrübeyle alakalı bir konu yok. Ani bir çekilme hareketi var. Bu program hazır var. Yani bilgisayarların ön belleği oluyor mesela. Hard disk değil de ön belleği oluyor. Orada bilgi hazır yüklü oluyor. Oradaki program neyse onu direkt yapıyor. Fakat insanoğlu bunu mesela çocukken yapamıyor. Çocukken sıcağı elindeydiği zaman çekmeye akıl edemiyor. Şuuru o zaman çünkü yok. Şuurla birlikte refleks sistemi de oturuyor. Fiziksel olarak da, fizyolojik olarak da konu şöyle cereyan ediyor. Normalde bütün veriler beyne gider, sinir sisteminin merkezine ve beyinde yorumlandıktan sonra gerekli hareket orada karar verilir. Bunlar saniyenin çok küçük fraksiyonlarında oluyor. Daha sonra da hareket yapılır. Mesela dengenin sağlanması gibi veya yürüme eylemi gibi veya konuşma gibi. Ama bir göz kırpması ani bir şekilde veya sıcaktan elini çekme veya bir yerinde bir acı hissettiğin an o bölgede ani bir kaslarınla o bölgeden ayağına elini çekme gibi ani refleksler beyne gitmiyor. Beyne gitmeye gerek kalmıyor. Sinir sisteminin bazı merkezleri var. Mesela omurilikte var böyle bir merkez. Omuriliğe geldiğinde ani bir tehlike durumuyla karşılaşan vücut hazır programı uyguluyor. Bunun tek bir sebebi var. Hız. Kısa sürede yapılması. Beyne gidecek. Beyinde belli bir yorumlama olacak. Daha sonra tekrar gittiği yol tekrar geri gelecek. Sinir impulsu. Ve gerekli kaslar, gerekli doku, oradaki bölge tamamıyla harekete geçirilip çekilecek. Böyle bir şey olmuyor. Bu program hazır var. Omuriliğe geldiğinde tak tekrar geri dönüp yani tehlike diyor. Refleks işlemi başlasın deniliyor orada. Orada yetkili birimler var. Hemen anında mesela elini çekiyorsun. Beyinle bunun pek bir alakası olmuyor. Çünkü beynin için gereken sinir yolunu kat etmek durumunda kalmıyor sinir impulsu. Dolayısıyla daha kısa sürede cevap verilmiş oluyor. Bu o zaman bilgi nereden geliyor? Yani öğrenilen bir şey değil refleks. Ve yani beyinde de böyle tecrübeyle olan bir şey değil. Hani insan kendisini öğretebiliyor tabii, geliştirebiliyor bir yere kadar. Ama yandığı zaman elini çekmen gibi bir hadise refleks olarak hazır bir program. Bu da Allah'ın insanın sinir ve kas sistemine vermiş olduğu çok önemli bir nimet. Refleks nimeti. Ani hareketler Allah'ın ilhamıyla oluyor. Konu bu kadar basit. İnşallah bu da düşündüğümüz zaman, yani haberimizin olmayacağı, anlayamayacağımız kadar küçük bir süre içerisinde vücutta hazır olarak Allah'ın verdiği bir sistem maşallah.
Çok yerde var ya yani. Mesela bu ani durumlarda, mesela adrenalin fazla salgıladığı anda yine biz bir şey yapmadan vücudumuzdaki, mesela yüzümüzdeki kanın böyle daha çok, daha az oraya kanın pompalandığını, daha gerekli bölgelere kanın fazla gittiğini görüyoruz. Mesela işte derler hani yüzün hani soldu diye, mesela ani şok durumlarında vücut orada kendi içinde refleks sistemini uyguluyor. Orada da mesela yüzdeki kanın değil de daha çok başka organlara, mesela kalbe özellikle daha fazla kan pompalanması gerekiyor. O yüzden mesela oradaki kanın çok daha fazla pompalandığını görüyoruz. Ve bunu biz istemsiz olarak yapıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz. Vücudumuzun bu sistemi de bizim mesela dışımıza bu şekilde yansıyor. Ya da diyelim soğuk bir havaya çıktığımız zaman, biz bunun için fazla hiçbir şey yapmıyoruz ama soğuk havaya çıktığımız anda derimiz mesela sertleşmeye başlıyor. Ve sertleştikten sonra oradaki kan pompalanması, oraya yapılan kan pompalanması biraz daha geriye doğru çekilip, yani siper gibi alınıyor mesela. Sıcakta da tam tersi gerçekleşiyor. Daha fazla böyle hani suratımıza kan geliyor mesela, kan basıncı artıyor, cildimizin, derimizin altlarında kan daha fazla mesela çoğalıyor. Bu da vücudumuzun bizim hiç istemimiz olmadan, farkında olmadan kendi başına verdiği bir tepkilerden bir tanesi. Bu da ancak Allah'ın varlığıyla, Allah'ın yaratmasıyla var olabilecek bir şey. Çünkü bunun için ne kimse bir şey öğreniyor, ne de bir şey yapıyoruz zaten. Bunu öğrensek bile bunun için bir şey yapma yeteneğine sahip değiliz. Bunu yapabilecek güce, kudrete sahip değiliz zaten. Bu da bize Allah'ın ne kadar kusursuz ve sonsuz ilmin olduğunu ve bütün aklınların sahibinin Allah olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Evet, ve derimizde şimdi sinir sistemine hisseden deri alıcıları var derimizde. Bunlardan bakın 640 bin adet var. Her insanda 640 bin adet var. Yalnız bu sinir sistemindeki bu alıcılar, bizim hissetmemizi sağlayan bu alıcılar çok özel yerlere yerleştirilmiş. Tam ihtiyacımız olacak şekilde. Mesela sırtımızda bunlardan çok az varken parmak uçlarımızda çok fazla var. O yüzden mesela göremeyen kardeşlerimiz Braille alfabesi deniliyor. Bakın resmimizde yer alıyor. Göremeyen kardeşlerimizin kullandığı alfabe, parmaklarıyla dokunarak bu harfleri hissediyorlar. Mesela burada çok büyük bir işte tasarım görüyoruz biz. Parmağımızda bu alıcılar çok daha fazla yerleştirilmiş. Dolayısıyla burada da kullanılıyor tabii. Ve bütün hayatımız boyunca bu işimize çok yarıyor. Ayrıca derinin bir başka özelliği var. Adapte olma. Hemen bir yerden sonra azaltma gönderimi. Mesela biz geldik, koltuğa oturduk yayından önce. Önce daha fazla hissettik koltuğu sırtımızda. Daha sonra gittikçe
duyarsızlaşıyor.
Onu hissetmemeye başlıyoruz bir süre sonra. Bu insanın lüksü için yaratılmış bir sistem işte.
Yoksa o en basiti, evet, üstümüze giydiğimiz elbise rahatsız ederdi sürekli. Eğer öyle olmuş, tabii, olmasa biz giyiyoruz mesela ilk giydiğin anda. Mesela gömleğini giydiğin anda böyle bir gömlek olduğunu hissediyorsun en başta. Ama ondan sonra zaman geçtikten sonra üstünde hiç onun olduğunun, onun yani yakasının ya da kollarının vermiş olduğu, senin vücuduna vermiş olduğu mesela değinmeleri hiçbir şekilde hissetmiyorsun zaman geçtikten sonra. Eğer öyle olmuş olsaydı, her an aynı şekilde hissediyor olsaydık, biz sürekli kıyafeti sanki yeni giymişiz gibi olacaktık. Her saniye için geçerli bu. Bu da bize rahatsızlık verecekti. Yani en basitinden bu, oturmanın dışında baktığımız zaman da. İşte bu da Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden, lükslerden bir tanesi. Çünkü bu tamamen bizim lüksümüz için. Hani bize, biz bunu hep ağırlığını hissetsek, hep yükünü hissetsek bizim için bir zarar teşkil etmiyor bu. Fakat lüksümüze baktığın zaman rahatsız edici bir durum oluyor. Hani sağlık açısından hiçbir zarar yok bunun sürekli hissetmemizin. Ama bizim lüksümüz için, bizim Allah orada lüksümüzü düşünerek bize lüks olsun diye mesela böyle bir sistemi var ediyor.
Evet hocam, inşallah. Şimdi ağrıyla acı hislerine de değinelim. Bakın resimde gördüğümüz gibi bizim vücudumuzun bir bölümü ağrıdığında şimdi yaralandığı zaman buradaki hücreler, ağrı çünkü öyle oluşuyor. Bir hücrenin yaralanması gerekiyor. Bu örneğin omzumuzda bir hücre yaralandığı zaman prostaglandin denilen bir kimyasal salgılanıyor. Bu kimyasal ağrıyı hisseden sinir uçlarını his gönderiyor, sinyal gönderiyor. Yani çünkü 640 bin adet bu sinir hisseden, ağrı basınç hisseden noktalar var dedik vücudumuzda. Bunlar bölüm bölüm. Kimisi basıncı hissediyor, kimisi sıcaklığı, kimisi de ağrıyı. İlgili yerlere dağıtılmışlar her biri. Şimdi bu salgılanan kimyasal o ağrı uçlarına sinyal gönderiyor. Böylece beynimize bizim hemen ağrı hissi gidiyor. Ve bakın tam hiçbir zaman da yanılmıyoruz. Mesela kaç kere ağrı şikayetiyle doktora başvururuz. Hiçbir zaman da işte buramız ağrı dediğimizde mesela bacağımızda bir problem çıkmaz.
Boş ağrımaz yani.
Evet, yani mutlaka ağrı hissi insanda onun tam yerini doğru tespit eder. Böyle mükemmel bir sistem işte. Yani bir kere mi bu yanlış olmaz normalde? İnsanın ürünü olan her şeyde biz bu tarz hatalarla karşılaşıyoruz. Ama işte Allah'ın yarattığı bir sistem ve hiçbir hata da olmuyor. Biz her seferinde doğru yeri hissetmiş oluyoruz ağrıdığında. Şimdi terlemeyi biraz anlatalım. Derimizden sürekli çünkü terleme yoluyla sıvı çıkıyor. Bunlar da mikropları ve parazitlerin girişini engelliyor deriye. En önemli özelliği bu. Ayrıca derinin yumuşak kalmasını, nemli kalmasına da vesile oluyor. Birçok hikmeti var.
Gözeneklere faydası var. Tuz atıyorsun mesela. Ter yoluyla tuz atılıyor vücuttan. Evet. Yeni mesela besin yoluyla da yeni tuzlar geliyor. Böyle bir dönüşüm ve döngü içinde bizim bilincimizde olmadan.
Vücuttaki su değişimi oluyor, temizleniyor. O da var.
Yenileniyor.
Evet. Şimdi burada derinin yapısını daha detaylı görüyoruz bakın. Alt kısımları, üst kısımları. Ergin bir insanın deri alanının vücut büyüklüğüne göre 1,5 ya da 1,8 metrekare arasında değiştiği görülüyor. Bakın çok büyük bir oran aslında. Yani 1,5 metre ya da 1,8 metrekare kadar sürekli bir değişim görüyoruz bu. Bu da çok önemli. Mesela şu da hikmeti, ayrı bir hikmeti. Mesela yara olduğunda yine derimizde onun bir süre sonra kaybolduğunu görürüz. Çok daha azalır görüntüsü. O işte ne? Derinin sürekli değişmesiyle olan bir olay. Evet. Dediğimiz gibi parmak uçlarımızda, örneğin ayağımızda bu sinir noktalarından çok daha fazla sayıda var.
Çünkü en çok kullandığımız organlarımız, baktığımız zaman mesela bir şeyi tutarken elimizle tutuyoruz. Hissimizin iyi olması lazım. İnsan hatta gözü kapalı bile olsa neyi tuttuğunu, nasıl bir şekil olduğunu söyleyebiliyor mesela o şekilde. Hani diye bardağı mesela elimizi uzattığımızda gözümüz de kapalı olsa bardağı böyle elimizle dokunarak hani bardak şekli olduğunu, işte bardağın şeklini anlatabiliriz. Bu oradaki sinirlerin çok hassas olmasından kaynaklanıyor. Bir de yine aynı şekilde mesela vücudumuzun kendi içinde aldığı tedbirlerden birisi yatarken mesela sırtımızdaki ve vücudumuzun diğer yerlerinde sürekli sabit yatamayız mesela. Kimse gece uyurken farkında olmadan döner bilinçsiz olarak. Mesela kendi gece çeksen kameraya, yatsan, uyusan hiçbir döndüğün anları hiçbir zaman hatırlamazsın. Çünkü oradaki sinirler artık sürekli uzandığın için oradaki kan dolaşımı azalıyor. Fakat buradaki kan dolaşımı azaldığı için oradaki hücreler harekete geçerek bize dönme isteği veriyor. Bu vesileyle de biz dönüp mesela oradaki kanın normal dolaşıma geçmesini sağlıyoruz. Eğer bizim bilincimizde olmuş olsa sürekli saati kuracaktık mesela. Her yarım saatte bir ya da her 40 dakikada bir dönmemiz gerektiğini, zamanı geldiğini hep bu şekilde uykumuz bölünecekti, yarım kalacaktı. Bu da yine aynı şekilde lüks. Bizim bilincimizde olmadan vücudumuzun kendi sistem içinde, kendi sistemiyle Allah'ın dilemesiyle vermiş olduğu bir sistem. Bu da bizim lüksümüz için ve rahat olmamız için. Yani hiçbir şekilde vücudumuzun zarar görmemesi için. Yoksa uyurken bile çok büyük hasarlar meydana gelirdi vücutta.
İşte bunu felçlik durumunda olan insanlar anlayabiliyor. Yani bu hasarı görüyorlar.
Evet.
Onlar. Çürüme meydana geliyor. Mesela sürekli aynı uzantıda olduğu için morarma meydana geliyor deride. Uzandıkları yerde mesela sırtında oluyor, bacaklarında oluyor. Niye? Hareketsiz olduğu için, hücreler orada dönüş yapamadığı için sinirli yok sadece. Ama kan dolaşımı her yerde var, devam ediyor yine. Fakat bu yüzden dolayı başka rahatsızlıklara da sebep oluyor. Bu baktığımızda yine Allah'ın bize verdiği lükslerden bir tanesi inşallah.
İnşallah. Bakın gencecik bir insan burada resmimizde görüyoruz değil mi? İnsan bu halde, bebek halinde daha sonra yaşlanıyor dedik. Derimiz gevşiyor. Bunu da şimdi sebebine açıklayalım izleyicilerimize. Bakın böyle bir değişim söz konusu. Derinin altında elastin lifleri bulunuyor. Bu deriyi kemikle ya da kaslarla bağlantısını sağlıyor bu lifler. Bu lifler insan yaşlandıkça azalıyor. Ölüyor, kayboluyor. Dolayısıyla deri kasa ya da kemiğe bağlantısı zayıflıyor derinin. Ne oluyor? Bollaşıyor, gevşiyor, değil mi? Esniyor. Yaşlanma söz konusu oluyor. Ve gençlikteki esnekliğini hakikaten kaybettiğini görüyoruz. Bu da özel olarak yaratılmış bir durum. Şimdi derimiz iki katmandan oluşuyor. Üst deri bakın ve alt deri. Alt deride ne bulunuyor? Bağ dokusu hücreleri, protein lifleri ve karbonhidrat moleküllerinden oluşmuş bir ağ meydana getiren bir doku yer alıyor. Bu doku deriyi bir kere deriyi düzden bir şekilde tutmasını sağlıyor. Bir de insana güzel görüntü veren aslında bu doku. Evet. Yani maşallah burada tabii çok yine güzel bir yaratılış görüyoruz biz. İnşallah. Çok ince derimiz, değil mi? Üst derimiz çok ince. O deriyi mesela çıkardığımızı düşünelim. İnsan birden ne hale gelir? Yani hiçbir estetik
bir de.
Tabii estetik bir tarafı olmayan bir insan olmuş olur. Halbuki Allah o deriyi mesela kemikle kas sistemimizi düşünecek olursak daha ince, daha böyle sert şekillere sahip. Ama bu işte derinin altındaki alt tabaka daha yumuşak, daha böyle kalın, ince değil, gösteren bir tabaka olmuş oluyor ve asıl estetiği de bu oluşturuyor insanda. Evet. Ya bu deri insanın tamamen görüntüsünü değiştiriyor ve güzel bir görünüm veriyor maşallah. Evet, maşallah.
Evet. Ve yaşlanınca mesela bu deri ince olduğu için, bu dediğimiz gibi mesela hücreler artık orada daha ağır çalışmaya başladığı için mesela sarkmalar da ondan kaynaklanıyor. İşte ciltte mesela, yüzde, kollarda. O yüzden dolayı yer çekiminden de kaynaklı. Şu anda yer çekimine karşı bir direnç var cildimizde, derimizde baktığımız zaman. Çünkü yer çekimi sürekli kendine doğru çekim kuvveti. Yani sürekli kendine doğru çekiş var orada. Yer kabuğunun bizi kendine çekişi var. Ama buna karşı hani biz nasıl ayakta dururken direnç varsa orada, yoksa mesela kendimizi çok serbest bıraksak yere yığılıyoruz. Ama nasıl biz kendimizi dirençte tutuyorsak, derimiz de cildimiz de bütün vücudumuzdaki deri de aynı şekilde yer çekimine karşı dik duruyor mesela. Sürekli oradaki hücreler bir çalışma içinde. Ama zamanla mesela oradaki hücrelerin çalışmasının yavaşlamasından dolayı, yaşlılığın olmasından dolayı da bu şekilde mesela sarkmalar meydana geliyor. Yumuşamalar, deride yumuşamalar meydana geliyor ve kırışmalar meydana geliyor. Bu da işte yine Allah'ın bize gösterdiği acizlerden bir tanesi inşallah.
Bu elastin fibirlerinin yaşlılıkla birlikte doğal olarak bir kısmının kaybolup cilde yine yaşlılığın etkisi olarak doğal bir esneklik veriyor. Her zamankinden daha fazla esnek, evet, hale geliyor. O da yaşlılığın getirmiş olduğu bir şey. Kırışıklıklara neden oluyor. Derinin biraz daha büzüşük bir görüntüye sahip olmasına neden oluyor. Ama bir de hastalık türü var. O elastin fibrilleri deriyi alttaki bağ dokusuna bağlayan temel bu fibriller olmuyor hastada veya çok zayıf oluyor. O zaman deri ne oluyor biliyor musunuz? Vücudun üzerinde kayıyor. Yani şu an mesela nasıl biz derimizi belli bir yere kadar esnetebiliyoruz, evet, değil mi? Yani yaşlı da olsa insan, değil mi? İstediği bir yere kadar esnetebilir derisini.
Evet.
O hastalarda öyle olmuyor. Eğer mesela ağırlığını bir koltuğa verse, bizim şu an koltukta oturduğumuz gibi otursa normal, kayıyor üzerinden deri ve o bölgedeki birçok sinir ve damar ağlarına zarar veriyor. Ve o insanların hayatına çok çok aşırı dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir kere ayaktayken bile çok zor yürüyor. Çünkü ayağının altındaki deri oynuyor sürekli mesela. Oturduğu zaman o bölge sürekli tahriş olduğundan dolayı sürekli çok çok yumuşak ve sabit yerlere oturması gerekiyor. Öyle taşıtlarla seyahat yapamıyor. Kendi istediği gibi yürüyemiyor. Gibi birçok rahatsızlığa yol açıyor. Yani hep anlatıyoruz ya, yani vücudumuzdaki milyonlarca etmenden, bu bütün canlılar için geçerli, sadece insan için değil, bir veya birkaçında olan bir bozukluk çok ciddi hallere neden oluyor.
Tamamını etkiliyor.
Evet, ondan dolayı yani hiçbir canlının kendi kendine rastgele doğada oluştuğunu bile hayal etmek çok çok yanlış bir düşünce. Ve çok çok hayalperestliğin ötesine bir düşünce. Böyle bir şey zaten olamaz. Haddi zatında olması mucize, çünkü Allah'ın yüksek kudretiyle orada ilimle var ediyor. O zaman mesela hastalık oluyor. O zaman anlıyoruz mesela. Ha, böyle de bir sistem varmış mesela. O zaman anlıyoruz. Çünkü bilim dünyasında özellikle biyolojide birçok bulunan yeni mesela genin veya hastalığın sebebi, mesela sebebi bulunuyor hastalığın. O hastalıktan sonra bulunuyor. Yani evvela o bölgede bir bozukluk hadisesi oluyor. Hastalık veya mutasyon oluyor veya orada bir kopma oluyor, bir şekilde zarar görüyor. Ondan sonra anlıyor insan, ha demek ki bu şekilde hasta olduğuna göre demek ki o olmayan bölge, demek ki o hasarlı olan o bölge bu işi yapıyormuş diyor. Yani sonuçtan sebebi çözüyor. Yani sonuçtan dolayı sebebin ne olduğunu anlıyor, hastalığı anlıyor. İnsanoğlu ondan dolayı Allah'ın büyüklüğünü bir kere en baştan kayıtsız şartsız kabul edecek. Her şeyi Allah'ın her an yarattığını muhakkak inanacak. Ondan sonra da bilimsel gelişmelerle de Allah'ın yarattığına bir başka delil olarak ikrar edecek. Yoksa bulunan deliller hep yani sonradan oluyor. İnsanoğlu böyle araştırıp bulup tamam buluyor ama genelde hastalıkların çoğu ilk önce hastalık oluyor. Sonra sebebi oluyor. Sonra da ha demek DNA'daki bu gen bu işe yarıyormuş olayı çıkıyor. Ama inanan insan şöyle düşünür. DNA'yı, vücudumuzu, kainatı ve her şeyi her birisinde bilsek de bilmesek de çok çok detaylı hikmetlerle Rabbimiz her an yaratmaktadır. Bu kayıtsız, şartsız, kesinlikle tam bir kanaatle inanılması gereken ve tam teslim olunması gereken, İslam olunması gereken bir düşünce bu. Rabbimiz olan iman ve bağlılık inşallah. Sonra bakarız bilimsel olarak.
Bir de Allah bu mesela verdiği nimetleri baktığımız zaman aslında çok daha fazla özellikleri barındırdığını görüyoruz. Mesela hep söylüyoruz, su içmek mesela çok faydalı bir şey. Doğal suyu içtiğimiz zaman mesela çok faydalı diyoruz. İşte diyoruz ki bağırsaklar için iyi oluyor, vücudun beslenmesi açısından iyi oluyor. Bu deri için de aynı şekilde çok önemli. Mesela deri çok su tüketildiği takdirde, yani normalde bir insanın tüketmesi gereken kendi kilosuna boyuna oranla bir su miktarı var vücudundaki suya göre. Bunu sürekli olarak, yani bunu her gün tükettiğimiz zaman derimizde mesela böyle bir, nasıl diyeyim, rahatlık, temizlik meydana geliyor. Çünkü bu ter yoluyla vücudumuzdaki su ve tuz atılıyor. Şimdi fazla su içildiği zaman bir kere metabolizma hızlı çalışmaya başlıyor. Buna dayanak mesela ter bezleri daha hızlı çalışmaya başlıyor. Ve bu şekilde su atımı ve vücudun devir dayımı daha hızlı olmuş oluyor. Şimdi derisi mesela su içen insanlar, hani oldukça içen insanların biraz daha esnek olur mesela. Baktığı zaman, şöyle çektiğin zaman deriye, biraz daha o esnek oluyor. Çünkü oradaki o esnekliği biraz daha suyla beslemiş oluyorsunuz ve derinizi daha yeni tutuyorsunuz, daha zinde tutuyorsunuz. O yüzden mesela çok su tüketildiği zaman da, bu hani bilimsel olarak da kanıtlı bir şey, çok fazla tüketildiği zaman, yani çok aşırı değil de normal şartlarda tüketildiği zaman, hiç tüketmeyen bir insana nazaran yaşlanmanın biraz daha ileride olduğu mesela tespit ediyor. Çünkü vücudumuzun suyla beslenmesiyle, derimizin suyla beslenmesiyle oradaki o elastik yapının daha çok beslendiğini ve bu şekilde de su alışverişinin çok daha hızlı bir şekilde olduğunu ve derinin yeniliğini çok çabuk yaptığını gösteriyor. O yüzden de mesela Allah'ın verdiği nimetler hep görüyoruz. Yani sadece tek bir şey değil, birçok şeyde, birçok organ için olsun, birçok bizim vücudumuzdaki fiziksel özellikler olarak olsun, çok fazla işe yaradığını görüyoruz. Bu da Allah'ın bize göstermesiyle mümkün oluyor. Yani Onur Hocam da dediği gibi
gösteriyor
Allah inşallah. Sürekli de gösteriyor zaten. Tabii. Hani Allah nasıl mesela bu güzellikleri görüyorsak, bu güzellikleri mesela hastalıklar olduğu için o da çok güzel bir vesile. Eğer hastalıklar olmasa biz bu güzelliklerin farkına varamazdık. Bugün dünyada mesela deri hastalığı olan insanlar olmasa biz derimizin kıymetini belki bu kadar da daha çok bilmeyecektik. Çünkü görüyoruz, Allah demek ki istese öyle yapar diyoruz ve şükrediyoruz. Tıpkı diğer şeylerde de aynısı geçerli. İnsan o zaman farkına varmazdı. Bugün mesela işte görme engelli insanlar olmasa, duyma engelli insanlar olmasa gözün, kulağın kıymeti belki bu kadar daha çok bilinmezdi. Çok sanki insanlara sıradanmış gibi bir durum gelebilirdi. Ama Allah bunları da göstererek bizlere ona daha fazla şükretmemiz gerektiğini ve her şeyin Allah'ın kontrolüyle, Allah'ın dilemesiyle olduğunu göstermek için bize çok güzel deliller inşallah. Hani insanın şükretmesini sağlıyor. O insanın da imtihanını bu şekilde yapıp onun da yine aynı şekilde Allah'a şükretmesini sağlıyor. Bu da Allah'ın göstermiş olduğu güzelliklerden bir tanesi inşallah.
Evet inşallah. Bakın anne karnındaki bebeğin gelişimiyle ilgili bir resim gösterelim. İşte Allah insanı anne karnında bu şekilde yaratıyor. Daha sonra bu şekilde Allah oluşmasını tamamlıyor insanın.
deri giydirdiğini söylüyor.
Gözleri, ağzı bu şekildeyken bir yumak hücre topluluğuyken Allah ayette belirtiyor zaten. Bir çiğneme et parçası olarak buyuruyor şeytan ve Allah sınırım. Bu şekilde insan dünyaya geliyor maşallah ve sistemleri tam bir halde, kusursuz bir halde dünyaya geliyor bakın. Sinir sistemi olmadan mesela dünyaya gelmiyor insan. O da var. Kan dolaşımı da tam. İşte beyni tam, gözleri tam, tam Allah hepsi hücre topluluğunu tam yaratarak tam olmuş bir şekilde dünyaya getirtiyor maşallah. Bakın küçücük hücrelerden, hücrelerin büyümesinden bahsediyoruz. Bir insan haline gelmesinden bahsediyoruz. Ve sinir sistemi 640 bin adet sinir alıcısı var dedik. Bunların mesela hiçbir zaman yeri şaşmıyor. Ya da insan büyüdükçe mesela o 10 bin oldu diyelim hücre topluluğunda. İnsan büyümeye devam etti. Gelişti, gelişti, gelişti. Mesela 10 yaşına geldi. O 10 bin kaldı. Evet. Mesela değil mi? Acayip bir his kaybı meydana gelirdi insanda. Ama hiç böyle olmuyor. İşte burada kademeli olarak gelişmekten tamamen uzak bir tasarım görüyoruz. Bir komplekslik görüyoruz, bir yapı görüyoruz.
Bir de hücreler nasıl büyüyeceğini biliyor. Mesela küçükken ki kalp farklı, büyüyünce farklı oluyor. Herhangi bir böbrek, karaciğer de aynı şekilde. Hepsi büyüyeceği oranı net şekilde biliyorlar. Evet. Ve ayrıyetten karaciğerde de çok mükemmel bir özellik var. Karaciğer aynı şekilde hem 6 ayda bir kendi içini temizleyip yenilerken normalde karaciğeri veren insanlar oluyor. Kestiği zaman tekrar yani olgun zamandayken karaciğerin boyutu ne şekildeyse aynı boyuta tekrar geliyor. Ne fazlası oluyor? Evet. Evet, ne fazlası oluyor? Ne ondan az büyüyor. Tam tekrar aynı biçimini, aynı şeklini alıyor.
Bu nereden çok büyük bir mucize inşallah. Şuursuz hücreler tam olması gerektiği boyda. Bir kere öncesini ölçmen gerekiyor. Normalde hani bahsediyorsanız bir şey gitmiş artık. Mesela diyelim 5 santimlik kısmı gitmiş. 3 boyutlu bir şekilden bahsediyoruz. Bir kere bunun önceki boyunu bilmesi gerekiyor ki 5 santimlik kısmının gittiğini bilecek. Bir de bu giden kısmın 5 santim olduğunu bilip ve bu 5 santimlik yerde tamam artık 5 santim oldu. Hücreler diyecek ki hadi biz duralım yeter artık hani karaciğer eski boyutuna geldi. Bunun fazlası olmayacak diye. Bunu bilmesi bir hücrenin mümkün değil yani. Bu şekilde DNA'larında mesela Allah tarafından onlara bu şekilde verilmiş görev ve tam olması gereken yerde tam olması gereken noktada duruyor. Ne fazla ne eksik hiçbir şekilde değişmeden devam ediyor. Bu da işte bize Allah'ın yüce yaratma sanatını gösteriyor. Kudretini ve gücünü gösteriyor. Bu şekilde de bize zaten delilleriyle, ispatlarıyla da her geçen gün önümüzde de zaten sunup ve gösteriyor bizlere. Daha çok iman edelim, daha çok Allah'tan şükredelim ve Allah'a hamd edelim diye inşallah.
İnşallah. Allah Vakıa suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Sizi biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz buyuruyor. Evet gerçekten her nereye bakarsak bakalım bilimsel olarak da baktığımızda Allah'ın yarattığını tasdik ediyoruz ve anlıyoruz inşallah. Tamam. İnşallah.
Bilimde zaten Allah'ın varlığını, Allah'ın yarattığını çok net ve açık şekilde kanıtlıyor. Çünkü bütün deliller, bütün geçmiş zamandaki bütün her şey Allah'ın varlığını bize çok net gösteriyor. Bugünkü de aynı şekilde çok net olarak Allah'ın varlığını zaten bilimde ispatlamış durumda. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle kaldığımız yerlerden devam edelim isterseniz.
Evet, insan derisinden bahsetti Erdem Hocam ilk yarıda. Deri dediğimiz konu zaten canlıların hepsinde bir dış koruma ünitesi var. Her canlıda Allah farklı farklı yaratıyor. Tek hücreli canlılarda da yine bir dış ünite var onlarda da. Yani onların da dış ortamından koruyan muhakkak bir sistem var inşallah. Hem de öyle böyle değil, çok çok gelişmiş bir sistem. Kimde var bu sistem? Tek hücreli canlıların en kompleksi siyanobakterilerde var. Çünkü bilim adamları öyle diyorlar. Siyanobakterilerin sahip olduğu bütün bu özellikler onu bakteriler aleminin, bak bakteriler alemi, yani tek hücreli canlılar aleminin tamamının en kompleks üyesi yapıyor diyorlar inşallah. Şimdi o siyanobakterinin derisini inceleyelim inşallah. Bu ekranda gördüğümüz bir siyanobakteri türünün sağda genel kesiti, solda da sadece hücre zarının kesitini görüyoruz şu anda. Şimdi hücrenin içerisinde bazı özel yine kesecikler var siyanobakteride. Her yerde özel, tabiri caizse geçit kapıları var. Yani güvenlik had safhada. Bakın bu kesik biraz daha büyütülmüş. Bunu biraz daha hatta biz de büyütebiliriz şu anda. Burada bir dikkat ediyorsanız katman katman çok fazla birbirine sıra haline girmiş bir yapı görüyoruz. Bunu da yani iki boyutlu resim bu. Normalde bir üç boyutlu. Yani şunu deri düşünelim. Bu vücudun yani hücrenin tamamı bu şekilde. Şimdi bunu özellikle kesit alıyorlar. Hücreyi ikiye kesiyorlar. Kestikten sonra onu dondurup bu şekilde fotoğrafını çekiyorlar. Bu kesitin bize fotoğrafı görünüyor. Yani bunu üç yuvarlak olarak düşünelim. Ve hücrenin tamamını kaplı olarak düşünelim. Bir kere en dışta ne var? Bakın insanoğlunda ne vardı en dışta? Keratin var değil mi? Sert ve dış üniteler dıştaki dünyadan olumsuz etkilerinden korumak için. Hava koşullarına korumak için. Şimdi bu daha dünyada var olan ilk canlı siyanobakterilerde bile var. Allah orada bunu yaratıyor. Bakın burada kalın bir duvar var. Bunun adı hücre duvarı. Bu bir zırh. Bunun içerisinde hücre zarı var. Peptide glikan denilen yapı var. Ve onun içerisinde de, şimdi birazcık daha küçültelim. Kloroplastların yapısında görülen tilakoid membran var. Yani fotosentezin yapıldığı, fotosentezle ilgili proteinlerin konuşlandığı, yapıştığı zar sistemi var, membran var.
Oksijen olduğunu biliyorsun.
Evet, şimdi onların hepsini evet anlatalım. Ne dedik? Dışarıda hücre duvarı, içeride hücre zarı, peptidoglikan tabaka ve kloroplastlarda olduğu gibi tilakoid membran var. Bir de siyanobakteri türlerinde azot fiksasyonu yapan türlerinde oksijeni içeri almayan özel vakuoller var, kesecikler. Bunların dış zarı, bunların da dışında bir zar sistemi var. Ve ne yapıyor? Ediyor, içeriye gaz sızdırmadan, oksijenin içeri girmesine müsaade etmeden sadece havadaki veya sudaki serbest azotu alıp içeri onu ayrıştırıyor. Bitkinin kullanabileceği forma dönüştürüyor. Daha sonra da tekrar gaz sızdırmadan içeriye, kaçak olmadan yani azotu dışarı bırakıyor. Daha sonra da hücre onu tamamen dışarı atıyor. Sonuçta siyanobakteri hem oksijen olmadan yapılması gereken bir işlem olan azot fiksasyonunu yapıyor. Azotu bitkinin kullanacağı amonyum gibi yani sadece azot olarak değil de onu hidrojenle bağlayarak bitkinin fotosentezde kullanıp mesela amino asitlerin yapısında kullanıp onu yararlı besin maddeleri üretmesine vesile olacak olan azotu dışarı veriyor siyanobakteriler. Ve bitkiler de onu alıp kendi fotosentezlerinde ve metabolizmalarında bunu kullanıyorlar. Yani siyanobakteriler ve diğer nitrojen fiksasyonu yapan bakteriler olmadan bitkilerin yaşaması, dolayısıyla canlılığın olması mümkün değil. Allah zahiren sebep olarak bize tek hücreli canlıları yaşam çevriminin başına koyuyor. Onlar olmadan yaşam başlayamıyor zahiren. Çünkü temel bileşikler, proteinlerin, karbonhidratların yapısında bulunan temel bileşikler ancak onların sentezlediği maddelerle yapılabiliyor. Onlar olmadan yapılamıyor. Şimdi başa doğru tekrar gidecek olursak, siyanobakteri içerisinde ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Havadan oksijeni de alarak, karbondioksit de alarak fotosentez yapıyor. Ve sonuçta yararlı karbonhidratlar, bileşikler üretiyor. Kendi enerjisini ve çevresindeki birçok canlının enerjisini bu şekilde sağlamış oluyor. Bununla birlikte her tarafta oksijen olmasına rağmen, bak yani atmosferin her yerinde oksijen var mı? Var. Yaşadığı yerde oksijen var mı? Var. Bizim mesela vücudumuzun içerisinde oksijen var mı? Var. Olmasa zaten yaşayamayız. Bakterinin de vücudunda oksijen olmasa yaşayamaz. O da içeri oksijen alıyor. Ve oksijen çok aktif bir madde. Yani her yere girip orla böyle aktif bir şekilde bileşik yapabilecek bir madde. Aktif bir şey çünkü. Yerinde durmuyor böyle. Ama ne yapıyor? Ediyor. İçeriye azot fiksasyonu yaptığı bölgelere oksijeni almıyor. Orada da özel bir membran sistemi var. Ve sonuçta sahip olduğu bütün bu sistemler, yani özellikle bazı yerlerde içeride gaz sızdırmadan yaptığı özel ortamlar azot fiksasyonu için. Fotosentez için tilakoid membranda çeşitli fotosistem 2-1, sitokrom B, ubiquinin gibi, plastokinin gibi özel proteinler ve ATP sintaz motorunu bulundurduğu, özel proteinleri bulundurduğu, yani yüzlerce farklı proteini özel bir intizamla yerleştirdiği tilakoid bir membran. Onun dışında kendi zarı, onun dışında da zırhı, hücre duvarı. Bilim adamları bakıyor, diyor ki ya diyor kardeşim, biz diyor fosil kanıtlarında ilk bunun kanıtısını bulduk. 3.8, 3.9, 3.5 çeşitli milyar yıl yaşında çeşitli fosilleri var siyanobakterilerin. Yani fosili var, bulunmuş. 3.9 milyar yıldan 3.5 milyar yıllar aralarında hep bunun fosilleri de var. Bakıyorlar ki kompleksilik muazzam boyutta. Diyorlar ki kardeşim o zaman canlılık daha başladığı an muazzam başlamış zaten. Bu da eşittir, canlılık eşittir muazzamlık, muhteşemlik, metafizik, Allah'ın mucizesi, Allah'ın nimeti inşallah. Ve bu şekilde yaşam başlıyor, bu şekilde devam ediyor. İşte bütün bu komplekste bilim adamları daha diyorlar ki biz siyanobakterilerle ilgili çok kısıtlı ve sınırlı bir bilgiye sahibiz. Sahip oldukları proteinler, sahip oldukları genler muazzam detaylara sahipler. Hatta her programda biz inşallah bu tek hücreli bakterilerin sahip olduğu genlerindeki, DNA'larındaki çok özel şifrelerin, açığa çıkan şifrelerin her birini birer birer açıklayalım. Bu programda membran sistemini, fotosentez ve nitrojen fiksasyonunu açıkladık. Bir sonraki programda da yine başka özel proteinleri ve genleri var. Özellikle Allah'ın onların yaşamını dünyada rahat ve kolay olmasını sağladığı, Allah'ın vesile olarak onları yarattığı sistemler var. Onların her birini açıklayalım inşallah.
Burada da damarların özelliklerinden de bahsettik başta. Yani damarların, derilerin özelliklerinden bahsettik. Şimdi normalde bütün canlılarda kan dolaşımı aynıdır. Damar, kalp ve sistemler kanla birlikte dolaşım sistemini oluşturuyorlar. Bunların vesilesiyle vücut sisteminde damarlar yoluyla kan dolaşımı sağlanıyor. Bir de şöyle bir şey var. İnsanın hani baktığımız zaman damarlarını bir araya getirdiğimiz zaman, yani damarlarını uç uca birleştirsek bütün vücuttaki uzunluğu tam 100 bin kilometre. Yani 100 bin kilometre ne demek? Dünyanın etrafını bir iple düşünürsek 2,5 kere tur attırıyor. Yani bir damarı ip olarak düşünürsek dünyanın etrafında bir insanın vücudundaki damar ağı dünyanın etrafına 2,5 tur attırıyor.
Çok maşallah, çok büyük rakam.
Şimdi dünyayı biliyoruz çevresini. Yani sadece bulunduğumuz şehirden zaten düşünsek dünyanın büyüklüğünü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman muazzam bir büyüklükte şu an dünya bize göre, bizim boyutumuza göre. Şimdi böyle bir dünyaya bizim vücudumuzdaki damar ağları, birleşimleri 2 tur attırıyor çevresinde. 2,5 tur damarlar. Bunlar bizim vücudumuzda hiçbir şekilde birbirine karışmıyor. Hiçbir şekilde birbirinin üstüne toplanmış şekilde değil. Çünkü toplanmış olsa, sıkışık olsa kan dolaşımı yapmayacak. Kan dolaşımı olmayınca da gitmeyen kanın ulaşmadığı hücrelerde ölümlere neden olacak organlarda. Şimdi böyle bir muazzam sistemden bahsediyoruz. Yani Allah'ın yaratmış olduğu çok açık burada. Yani böyle bizim gibi mesela ortalama 1.70, 1.80 insanlarda, yani herkeste bu aynı şekilde 100 bin kilometre damar ağı mevcut. Yani bu mesela benim boyumdaki biriyle de aynı. Kısa boylu biriyle de aynı mesela.
Bebekte de aynı.
Bebekte de aynı.
İlk doğduğumuz andan itibaren aynı.
Değişmiyor. 100 bin kilometre damar ağından bahsediyoruz. Yani dünyanın etrafını 2,5 kere turlattığından bahsediyoruz. Ve şöyle düşünelim mesela. O kadar aslında bu sistem çok muazzam ve kompleks bir sistem ki. Biz mesela trafik yollarını düşünelim. Şimdi mesela bayram dolayısıyla inanılmaz bir trafik var dışarıda değil mi? Günün her saati de değişen bir trafiği var. Normal zaman içinde de aynısı geçerli. Günün her saatinde mesela trafik değişiyor. Trafiğin kilitlendiği zaman oluyor. Mesela çok yoğun kalabalıktan kaynaklı. Trafiğin kilitlendiği zamanlar oluyor. Çok ağır hareket ettiği zamanlar. Mesela gece saatleri de normal seyrek. Gayet şeritler bomboş. Hani bakıyorsunuz tek tük arabalar görüyorsunuz. Mesela burada da çok seyrek. Damar bunun daha büyük kompleks bir sistemi. Ama yollar gibi değil. Mesela yollar hiçbir şekilde daralıp genişlemiyor trafiğe göre. İşte hani trafik olduğu zaman 4-5 şerit olup trafik azaldığı zaman 2 şeride tek şeride kadar düşmüyor. Böyle bir konusu yok. Ama damarlarımızda tam tersine mesela gerekli olan miktarda gerekli şekilde genişip gerekli şekilde daralabiliyor. Mesela spor yaptığımız esnada düşünelim. Kan çok hızlı pompalanıyor. Vücut kalp kanı çok hızlı pompalamaya başlıyor. Ve inanılmaz derecede bir kan akışı oluyor vücutta. Bu da mesela damarların genişlemesine vesile oluyor. Yani buradaki bu esnada damarlar genişleyip gerekli hücrelere, gerekli kaslara, gerekli dokulara gerekli miktardan daha fazla şekilde kan pompalıyor vücut. Damarlar vesilesiyle, damarlar yoluyla. Ama bir yaralanma esnasında, mesela bir yaralanma, bir kanama esnasında damarlar daralıyor. Daraldığı zaman da neden daralıyor? Çünkü vücuttaki kan akışının biraz yavaşlatılması lazım. Yoksa kanayan bölge, yaralanan bölgede çok hızlı bir kan akışı meydana gelecekti. Ama böyle olmuyor. Damarlar daralıyor bu seviyede. Gerektiği zaman da damarlar genişliyor. Yani konumuna ve zamanına göre damarların hareket ettiğini görüyoruz biz. Genişleyip daraldıklarını. Ve 100 bin kilometrelik bir uzunluktan bahsediyoruz birleştirdiğimiz zaman. Burada bu şekilde olan bir sistemde Allah'ın nasıl kudretle yarattığını görüyoruz. Mesela bu damarların genişlemelerine talimat veren bir şey olması gerekiyor. Yani bu damarlar nasıl genişliyorlar? Nasıl genişlemesi gerektiğini biliyorlar. Buna da bir molekül vesile oluyor. Bir molekül vasıtasıyla nitrit oksit adı verilen iki atomlu bir molekül damarların genişlemesi gerektiğini söylüyor ve damarlar genişlemesi gereken yerde, yani kanın fazla hızlı bir şekilde pompalanması gereken yerde damarların genişlediğini görüyoruz. Ve bu şekilde de gerekli kanları, gerekli hücreleri gerektiği kadar kanın pompalandığına şahit oluyoruz. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Yan yana dizilen 10 tane kılcal damar. Ancak insanın saçının bir teli kalınlığında. Yani 10 tane kılcal damarı birleştirdiğimiz zaman bir saç teli kalınlığına ulaşıyor. İşte bu kadar dar damarlarımızın iç duvarları düz kas hücrelerinin oluşturduğu bu dokuyla kaplı. Damarların genişleyip daralması da bu dokunun faaliyetleri sonucunda gerçekleşiyor. Bir de mesela bizim çok önemli bir nokta da kas hücreleriyle kan doğrudan temas etmiyor. Mesela bizim kastaki hücrelerle kanımız direkt temas halinde değil. Endotel hücreleriyle kas hücreleriyle kan arasında zarımsı bir tabakada oluşuyor. Ve burada gerçekleşiyor olaylar. Yani bütün bu gerçekleşen olaylar burada gerçekleşiyor. Endotel hücrelerin de bir zincirleri, bir zincirin halkaları gibi yan yana düşünürsek endotel tabakayı meydana getiriyor bunların birleşmesi. Ve 1980'li yıllara kadar bu hücrenin kanın damarındaki akışı kolaylaştırmak dışında kayda değer bir etkinliğinin olmadığına inanıyordu bilim adamları. Oysa gerçeğin çok farklı olduğuna da bu yıllarda keşfedilen bir şey.